Ayrım 19.
Artık serbest hayattan uzaklaşmış, rapturap ve kumanda altında bulunan bir hayata girmiştik. Boru çaldı yat, boru çaldı kalk, boru çaldı yemekhaneye, boru çaldı derse, boru çaldı talime, silah başına, saffı harp nizamına. Sağdan say 1-2-3, soldan say 1-2-3, tek çift say tek çift, tek çift, manga kolu nizamına, yürüyüş kolu nizamına. Tabur, bölük, kıta, marş, bir, ki, bir, ki, hop, ha, hep beraber, marş çağrılacak, dikkat, marş. Boru çaldı, asker silah alıyor, hey anneler, vatan size kalıyor. Gitmeliyiz, gitmek düştü erlere, kafir düşman girmesin bu yerlere. Rap, rap, rap, nihayet talimhaneye dönüş. Silah çat, sağa dön, sola dön, yere yat, ayağa kalk. Velhasıl bu hal Mektebi Harbiye'de 2 ay kadar devam etti. Derken Osmaniye kışlasında bölüğüme dahil oldum. O kısa vakitten bil istifade sabah namazını kılmak üzere bir köşede velensem, yani battaniyem üzerinde nöbetçi namaza durdum. Ne talihsizlik ki sabah teftişine çıkmış bulunan bölük kumandanına yakalandım ve o gün akşamına kadar tabur telefon nöbetçiliği cezası aldım. Zaten pek mütehassistim ve hassasiyetimi henüz üzerimden atamamıştım. Bu cezayı da yüklenince büsbütün perişan oldum. Bu gibi hadisat 1-2 kere vuku bulmuştu. Artık iyiden iyiye infial etmiş, memleketi milleti bu hale getirenlere ve kötü talihime lanetler yağdırmaya başlamıştım. Aksül amel imkanına sahip değildim. Hissiyatımı bir türlü ifade edemiyor, bunun ruh sıkıntısını yaşıyordum. Esasen bu harbi umumiyeye iştirakimi sırf Alman perest erkan-ı ittihadiyunun çılgınca hareket ve kararlarından başka bir şey değildi. Çünkü hükümette harp için ne bir hazırlık vardı, ne de henüz Trablusgarp ve Balkan harplerinin felaketlerinden kurtulabilmiş bir avuç bitap Türk yavrusunda takat kalmıştı. Alelacele fetvalar, cihatlar ilan edildi. Askerin ihaşesi içinde tekalüf-i cebriye namıyla yeni bir vergi ihdas ettiler. Halkın eli tüfek, ayağı yer tutana askere sevk edildiği gibi, hanelerden de askerin yiyip giymesi için yiyecek giyecek toplanmaya başlandı. İhtiyar, biçare, fakir bir kadının hanesine tekalüf-i harbiye memurları gelip de bulgur vesaire istedikleri ve asker gavur da harp ediyor, padişah efendimiz hazretlerinin emri var dedikleri zaman, zavallı ihtiyar şöyle bir müteaccibi ane, yani şaşkınca cevap vermiş: İlahi padişahım, askerine yiyecek bulgurun yok da niçin gidip elin gavuruna uyuyorsun? Alman perestlik moda, rehberi harekat oldu. Müslümanlar arasında dinsizlik evvela mekteplerde baş gösterdi. Mektebi zabitan pişrev, yani öncü olup tedrici surette bütün millet zehirlenmeye başladı. Pek metin ve rasin, yani sağlam olan ahlak-ı İslamiye, terbiye-i diniye, anane-i milliye yavaş yavaş terk ve imhal edildi. Teceddüt namıyla da Avrupa'dan ancak ve ancak dinsizlik ve ahlaksızlıktan başka bir şey alınamadı. Mektepliler yalnız memur olarak milletin başına bir belayı azap olmaktan başka bir iş göremediler. Avrupa'dan ne bir tayyare yapmayı ve ne de bir çelik imalini öğrenebildik. Ancak Avrupa medeniyeti namına dinsizlik, fuhuş, bilaperve serbestlik, Alman perestlik, şımarıklık öğrendik. Bu surette de kendi kendimizi aldattık. Felaketten felakete uğradık. Anadolu ülkesi asker hazinesiydi. Şehit olan, mecruh düşen, giriftarı esaret olan zavallı askerlerin noksanlıkları derhal telafi edilirdi. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir, Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Ahlak dışı yolu tutarak refah içinde yaşamak isteyen seciyesizler etrafında toplandıkları başlardan daha fazla bir şeyler koparabilmek için her şeye alet oluyorlar. İşte Enver Paşa'nın etrafında da böyle bir ağ çevrildi. Dalkavuklar Enver'i mitolojik bir kahraman yapabilmek için bütün maziyi de hayasızca yalanladılar. Ve Enver'in Allah tarafından Türk milletine ihsan edilmiş dahi bir kahraman olduğuna halkı, hükümeti, padişahı ve hatta Enver'in kendisini de inandırdılar. Seferberliğimizin ilan edildiği gün Meclis-i Mebusan'da, yani Millet Meclisi, Dahiliye Nazırı, yani İçişleri Bakanı Talat Bey kürsüye çıkarak şu iradeyi okuyor: Avusturya Macaristan ile Sırbistan arasında son olarak ortaya çıkan savaş genel bir şekil almış ve zaten meclise gönderilen önemli kanunların hemen tümü incelenmiş ve tamamlanmış bulunduğuna göre anayasa gereğince önümüzdeki Kasım ayı başlarında davetsiz olarak toplanmak üzere Meclis-i Mebusan'ın bu olağanüstü devresinin bugünden itibaren tatilini irade ederim. Yukarıdaki zaptın okunması ve kabulü de dahil bu işleri çıkarmak için meclise 10 dakikalık zaman yetmişti. Öğleden sonra 4.20'de açılan Mebusan Meclisi 4.30'da kapanmış bulunuyordu. Mebuslar bu garip sözleri nasıl olmuş da alkışlamışlar. Hükümet Cihan Harbi'nin başladığını anlatıyor. Meclis Başkanı da bunu nutkunda tekrarlıyor. Mebusların vicdan huzuru acaba savaşa gireceğimizden mi yoksa girmeyeceğimizden mi ileri gelmiş? Yoksa bu huzur hiçbir şey bilmemezlikten ileri gelmiş bilgisizlik huzuru mudur? Bu durumda buna vicdan huzuru denebilir mi? Halbuki bu iradenin okunduğu tarihte hükümet Almanlarla bir ittifak yapmış bulunuyordu. Bu anlaşmanın ikinci maddesine göre de hemen savaşa girmemiz gerekiyordu. Hatta aynı günde genel seferberliğimiz de ilan edilmişti. Milletimizi temsil makamında bulunan zatların bunlardan haberleri ya vardı ya da yoktu. Mebuslar milletten kuvvet alan, millete dayanan ve güvenen birer şahsiyet değil miydiler? Mebusların peşinen ve kayıtsız şartsız oylarını hükümete vermiş olmaları ve bütün bu olaylar bize meclisin ne kadar silik bir durumda olduğunu anlatıyor. Hasan amca, dönemin yazarlarından. Millet meclisinden bir şey bekleyemezdik. Onların vazifesi İttihat ve Terakki Partisi'nin sivrilmiş birkaç kodabanına sadece itaat etmekten ibaretti. Gazeteler, dergiler, telgraflar, mektuplar sansür edilmeye başlandı. İttihatçıların da danışmaya ve denetime tahammülleri Abdülhamit kadardı. Halktan ve ona danışmaktan uzaklaştıkça zaafa düştüklerinin farkında değillerdi. Abdülhamid'in teba kulları anlayışı iddiatçılarda şeklini değiştirmek suretiyle aynen yaşamaktaydı. Kurmay Binbaşı İsmet İnönü, Genelkurmay Seferberlik Şube Müdür Yardımcısı. Avrupa'da Almanya ve Avusturya orduları ilk günden hudutları geçmiş taarruza başlamışlardı. Heyecanlı harp havadisleri zihinleri işgal ediyordu. Avrupa'da Alman orduları Paris üzerine ilerliyorlardı. Almanya doğusunda Rus ordularının taarruzları General von Hindenburg tarafından tekrar tekrar mühim mağlubiyetlere uğratılmışlardı. Bu zaferler memlekette yayılırdı. Hususiyle ordu safları içinde bunlara mübalağalı değer vermeye çalışılırdı. Her zafer günü harbe girmekte Türkiye için son fırsatların kaybolmakta olduğu havası telkin edilmek istenirdi. Bu günlerin mühim bir vakası Alman kruvazörleri Göben ve Breslau gemilerinin Çanakkale Boğazı'nda Marmara'ya geçmeleridir. Yavuz geliyor Yavuz. Bir adamın aklıyla yaşamaya başlarsak onun zanlarına kapılmamız da er geç kaçınılmaz olur. Ömer bin Abdülaziz. Ağustos'un ilk günleri, Almanların Türkleri harbe sokmak için her fırsatı kullandıkları günler. Kurmay Binbaşı İsmet Bey'in bu günlerin mühim vakası dediği olay Türkiye'nin geleceğini en fazla etkileyen olaylardan biridir. Alman Amiral Suchon emrindeki Göben ve Breslau adlı harp gemilerinin Akdeniz'de bulundukları bir sırada İngilizlerin Akdeniz filosu da batırmak için bu iki geminin peşine düşmüşlerdir. Kurtulmak için çareler arayan Göben, İstanbul için çok da yabancı bir harp gemisi değildir aslında. Yaklaşık bir yıl önce henüz ortada büyük bir harp gerilimi yokken de İstanbul'a ziyaret amacıyla gelmiştir. Ve o günlerin Başbakanı Mahmut Şevket Paşa, öldürülmesinden yaklaşık iki ay kadar önce bu ünlü gemiyi yakından inceleme fırsatı bulmuş, anılarında da hem Göben'den hem de Türk donanmasının durumundan ve ihtiyaçlarından bahsetmiştir. Mahmut Şevket Paşa, dönemin başbakanlarından. Göben'de merasimle karşılandı. Muazzam bir harp gemisiydi. Personeli çok iyi talim görmüştü. Makine gibi hareket ediyorlardı. Gemide 32 zabit vardı. Bu dikkatimi çekti. Çünkü bizim Barbaros ve Turgut zırhları daha küçük olmalarına rağmen 70'ten fazla subayları vardı. Göben'in süvarisi Amiral Trumlu idi. Pek zeki ve faal görünüyordu. Bir de bizim Tahir ve Ramiz beyler gibi süvarilerimizdeki ataleti düşündüm ve aradaki farka üzüldüm. Her taraf gayet temizdi. Bu muazzam harp gemisinden çıktığım zaman Almanların çalışkanlığına hayran olmuştum. Donanmamızı mutlaka dünyanın büyük donanmalarından biri haline getirmemiz icap ediyordu. İngiltere tezgahlarında 23 bin tonluk Reşadiye zırhlımız inşa ediliyordu ve dünyanın en büyük ve modern birkaç gemisinden biri olacaktı. Böyle iki zırhlı yaptırır veya satın alırsak vaziyetimiz mükemmel duruma geçerdi. İngiltere ile anlaşıp Doğu Anadolu'daki Rus emellerinin önüne geçebilirsek devletimizin istikbali tam manasıyla garanti altına alınmış olacaktı. Almanlardan gemi alamazdık çünkü Almanya kimse için harp gemisi yapmıyor, donanmasını bir an önce İngiltere donanmasının kudretine yaklaştırmak için akıl almaz bir faaliyet gösteriyordu. Türkiye'de donanmanın yenileştirilmesi gayretlerinin salt devlet imkanlarıyla sağlanamayacağı anlaşılınca o günlerin gazetelerinde halktan yardım toplama kampanyaları başlatılır. Sonraki yıllarda Padişah Mehmet Reşat'ın himayesinde donanma cemiyeti kurulur. Cemiyet gelirlerini arttırmak için kurban derileri toplamaya, fitre ve zekat kabul etmeye başlar ve 1913 yılında İngiltere'ye 2 zırhlı muharebe gemisi siparişi verilir. 1 Ağustos 1914'e gelindiğinde bedelleri peşin olarak ödenmiş olan Sultan Osman ve Reşadiye isimli zırhlıların yapımı tamamlanmış olmasına rağmen Türkiye'ye teslim edilmez. İngiliz hükümeti bu zırhlılara taraflar arasında harp ihtimali belirdiği gerekçesiyle ambargo koymuş ve kendi donanmalarına katmıştır. Donanmanın acil ihtiyacı olan donanmaya büyük katkıları olacağı için ümitle beklenen ama teslim alınamayan bu iki zırhlının başına gelenler Türk kamuoyunda büyük tepki yaratır. İngiltere'ye karşı derin bir nefret başlar. Çünkü bu gemilerin bedelleri yıllarca müddet donanma cemiyetine varını yoğunu vermiş, fedakarlığın en coşkulu derecelerine haz içinde varmış, o zamanın altın parasıyla milyonlarca lira bir araya getirmiş olan halkın bilezik bile bozdurarak yaptığı katkıların sayesinde ödenmiştir. İngilizlerin tazminat bile vermeden bunlara el koymaları Türk milletini can yerinden vurmuş, halkın İngiltere aleyhindeki hisleri feveran haline varmıştır. İşte Almanların dünyaca ünlü iki zırhlısı Göben ve Breslau tam o günlerde Akdeniz'de bu İngiltere'nin donanması tarafından sıkıştırılmışlardır ve kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Gemilerin komutanı Amiral Suchon Almanya'dan gönderilen çok acele İstanbul'a gitmesi emri üzerine rotayı Çanakkale Boğazı olarak belirler. Edward J. Erickson, günümüz yazarlarından. Başbakan Said Halim, 6 Ağustos 1914 günü yaklaşmakta olan gemilere vaat edilen güvenli liman sözü karşılığında Alman elçi Wangenheim'dan yeni tavizler istedi ve gemilerin güvenliğini tehlikeye atmak istemeyen Wangenheim bunları kabul etti. Nelerdi bunların başlıcaları? Almanya kapitülasyonların kaldırılmasına yardım edecekti ki bu kapitülasyonlar Türkiye ekonomisini çok uzun yıllardır felç eden bir dert kaynağıydı ve Türkler için ayrıca büyük bir duygusal yaraydı. Almanya harp sırasında işgal edilebilecek olan Türk toprakları boşaltılıncaya kadar barış yapmayacaktı. Eğer Yunanistan Türklere karşı savaşa girer ve kaybederse Almanya Ege'deki adaların Türklere iadesini sağlayacaktı. Almanya Türkiye'nin Rusya Müslümanları ile doğrudan temas sağlayabilmeleri için doğu sınırında küçük bir düzeltme sağlayacaktı. Fakat Almanlar için yine de her şey garanti değildir. Ne Göben ve Breslau'nun İstanbul'a sığınmasına kesin bir garanti alabilmişler, ne de Türklerin Ruslara karşı derhal harp ilan etmesini sağlayabilmişlerdir. Bu arada Alman Yüksek Karargahı'nda görevli bir Avusturyalı subay tarafından 9 Ağustos 1914 tarihinde Alman İmparatoru adına Viyana'ya gönderilen bir yazıda aşağıdaki satırlar yer almaktadır. Bizim yani Almanya, İmparatorluk ve Kraliyet donanmamızın hazır ve donatılmış olsa da olmasa da önce hemen İstanbul'a ve oradan da Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e gitmesi, orada Rus donanmasını arayıp bulması ve yok etmesi, Alman harp gemileriyle birlikte Karadeniz'deki Rus liman kentlerinden Odessa'da hakimiyet kurması, Güney Rusya'da bir panik havası yaratması ve böylece Türk birliklerinin oralara çıkartılmalarının temini gerekir. Edward J. Erickson, günümüz yazarlarından. Başbakan Said Halim'in Almanya ile yapılan anlaşmaya olan tereddütleri giderek artmaktadır. 9 Ağustos günü Talat, Cemal ve Enver Paşalarla yaptığı toplantıda Almanya'nın desteklenmesi demek savaşa girmemiz demek değildir görüşünü açıklar ve bu görüş genel kabul görür. Said Halim savaşın nasıl biteceği anlaşılıncaya kadar zaman kazanmaya ve herhangi bir tarafla savaşa girmemeye çalışmaktadır. Varılan son karar Fransız ve Ruslarla görüşmelerin yeniden başlatılması olur. Ve aynı gün Enver Paşa Rus Büyükelçisine Türk-Rus ittifakı önerir. Ne var ki ertesi gün Amiral Suchon'un gemileriyle İstanbul'a girebilmek için izin istemesi bütün planları alt üst edecektir. Yarbay Kress von K. İslah heyeti subaylarından. 10 Ağustos sabahı telgraf alarak hemen Enver Paşa'nın odasına koştum ve kendisinden bu izni, Çanakkale'den geçiş izni vermesi için ricada bulundum. Enver Paşa'nın böyle önemli bir kararı başbakanla görüşmeden veremeyeceği itirazına karşılık olarak ben bu işte yapılacak bir gecikmenin İngilizlerin gemilerin peşinde olması nedeniyle bir daha onarılamayacak biçimde sonuçlar doğurabileceğine Enver Paşa'nın dikkatini çektim. Enver Paşa gemiler içeri alınsın cümlesiyle kararını bildirdi. Bunun üzerine ben de İngilizler Alman gemilerini izleyerek Çanakkale'yi zorlayacak olursa İngilizlerin üzerine ateş edilsin mi sorusunu sordum. Enver Paşa, bu benim tek başıma karar verebilmem imkansız olan bir sorundur. Bunu ancak Bakanlar Kurulu çözümleyebilir. Çünkü bu durum İtilaf devletlerinin derhal savaşa geçmesiyle sonuçlanabilir dedi. Ben en büyük üstlerinin en gerekli bir anda Çanakkale müstahkem mevki komutanlarını açık ve kesin bir emir vermeksizin kendi başlarına bırakmanın onları ne kadar zor bir duruma sokacağı ve bu gibi ağır sorumlulukların alt kademelere yükletilmemesi gerektiğini büyük bir kesinlikle Enver Paşa'ya açıkladım. Düşüncemi onayladı ve benim yeniden İngilizlere ateş açılsın mı açılmasın mı sormam üzerine de evet cevabını verdi. Kalbim dehşetle ferahlamıştı. Enver Paşa'nın cesaretine, karar verme gücüne ve sorumluluğu sevmesine kesin bir hayranlıkla odasından çıktım. İstanbul'da hiç kimsenin bilmediği bu olay ilgililere de Enver Paşa tarafından duyurulur. Başbakan Said Halim Paşa'nın yalısında toplantı halinde olan Talat Bey, Millet Meclisi Başkanı Halil Bey ve Maliye Bakanı Cavit Bey, iki geminin boğazlardan girişlerini Enver Paşa'nın bir çocuğumuz oldu sözleriyle öğrenirler. Aslında çocuk bir değil, ikidir. Goben ve Breslau Çanakkale'den İstanbul'a geçmiş ama buhranda başlamıştır. İngiltere ve Rusya'dan çok şiddetli protestolar yağmakta, gemilerin derhal Akdeniz'e geri gönderilmesi istenmektedir. Yoksa Türkiye'ye harp ilan edeceklerdir. Alman tabiyetine girdiğine şüphe duymadıkları Türkiye'ye. Başbakan Said Halim Paşa ve beraberindekiler bu olayın İtilaf devletlerinin Türkiye'ye harp ilan etmelerini gerektirecek ciddiyette bir olay olduğunu söylerler. Enver Paşa ise başka çare olmadığını, dost Almanları düşman İngilizlere karşı korumak zorunda oldukları cevabını verir. Uzun tartışmalardan sonra Alman denizcilerden silahlarını teslim etmelerinin veya İstanbul'dan ayrılarak Akdeniz'e dönmelerinin istenmesine karar verilir. Böylelikle uluslararası kurallar yerine getirilmiş olacak, İtilaf devletlerinin bu bahaneyle harp ilan etmeleri de engellenmeye çalışılacaktır. Bu karar Alman elçisine bildirildiğinde çok sert bir tepkiyle karşılaşılır. Elçi Wangenheim kendisiyle görüşmeye giden Maliye Bakanı Cavit Bey'e "Bize danışmadan böyle bir karar almaya hakkınız yok. Siz tecrübesiz bir adamsınız." diyecek ve tartışma epey alevlenecektir. Cavit Bey, dönemin Maliye Bakanı. "Kendimi kudurmuş bir köpek karşısında zannetmiştim. Adam söz söylemiyor, adeta havlıyordu. Ben dedim ki kendi işimiz hakkında verilmiş bir karardır bu. Bu karar müttefiklerin siyasi menfaatlerine aykırıdır. Yarın İngiliz ve Fransız donanmaları boğazlardan geçecek ve size harp ilan edecekler. Biz de size katiyen yardım etmeyeceğiz. Boğazlar katiyen direnemez. Siz Türkiye'nin mahvolmasına sebep olacaksınız. Ben de yarın askerlerimizi alarak buradan gideceğim. Bu kararımızı sizden önce Rus, İngiliz ve Fransız büyükelçilerine söyledim. Onlar ne sizin gibi tehdit ettiler ne de tehevvür gösterdiler. Bilakis sakince dinlediler. Eğer bize harp ilan ederlerse biz de dövüşürüz. Onlarla harp edersek en çok siz sevinmelisiniz. Çünkü bizi harbe sürüklemek isteyen sizsiniz. Biz harp istemiyoruz. Siz harpten kaçıyorsunuz. Siz sözünüzde durmuyor, bir türlü harbe girmek istemiyorsunuz. Bunu Berlin'e yazacağım. Berlin'e istediğinizi yazabilirsiniz. Biz münasip bir zamanda harbe girmek istiyoruz. Siz bu harbe 40 yılda hazırlandınız. Biz 40 günde hazırlanamayız. Harp etmek istiyoruz, intihar etmek değil. Elçi Wangenheim intihar etmek istemeyen Başbakan Said Halim Paşa'ya da epey bir hiddetle gemilerin Türklerin izniyle İstanbul'a geldiklerini, şimdi bu istenenlerin döneklik sayılacağını söyler. Başbakan Said Halim Paşa'nın Türk talebinde ısrar etmesi karşısında Wangenheim daha da köpürür, küstahlaşır. Bize verdiğiniz sözleri Fransızlarla İngilizlerden korktuğunuz için yerine getirmiyorsunuz. Eğer sözünüzü tutmamakta ısrar ederseniz biz de Ruslarla pekala anlaşırız ve Osmanlı İmparatorluğunu paylaşırız. Alman elçisiyle Enver Paşa ve Talat Bey'in de görüşmesi durumu değiştirmez. Üstelik Alman elçisi giderek kabalaşır. İttihatçıların bu iki ileri gelen adamı durumu kabullenmekten başka bir çözüm olmadığını anlarlar. Bu arada Berlin Ateşe Militeri Cemil Bey, Alman Deniz Kuvvetleri Bakanı tarafından çağırtılarak Türkiye'nin tutumu konusunda adeta uyarılmıştır. Söz konusu görüşme sonrasında Cemil Bey, 12 Ağustos 1914 tarihinde Enver Paşa'ya gönderdiği telgrafında Alman Deniz Kuvvetleri Bakanı'nın taleplerinden bahsetmektedir. Türkiye bizimle birlikte harp etmek istemiyor. Hiç olmazsa Göben ve Breslau gemilerini bıraksın. Bunlar yalnız başına da Karadeniz'i tutarlar. Eğer hükümetiniz isterse görünürde bir protesto da yapabilir. Hatta havaya bile ateş açabilirler. Göben'in Karadeniz'e çıkıp tekrar geriye dönmesine göz yumsun. Eğer siz harbe girmeye karar verirseniz Bulgaristan ve Romanya'da harekete geçerler. Bundan başka Suriye'deki bir kol ordunun karayolu ile Mısır'a yürümesi ve kanalı tehdit etmesi pek yararlı olacaktır. Sarı saçlarda kırmızı fesler. Bir adamın resmini mi yapmak istiyorsunuz? O halde onun değil fakat içinde yaşadığı ortamın resmini yapınız. Futurist beyannamesinden 1911 Milan. Almanlar Türkiye'nin bir an önce harbe girmesini beklerken ve Türk hükümeti meşru bir talebini Alman elçi kabul ettiremezken, İngiltere ve Rusya'dan da harp tehditleri yağmaya devam etmekte ama gemiler de İstanbul'dan bir türlü gönderilememektedir. Neticede formül gene Türk aklından çıkar. Halil Bey, dönemin meclis başkanı. Sefirin, yani Almanya Büyükelçisi Wangenheim, nezdine vardım, sinirli bir halde büyük salonda dolaşıyordu. Beni görünce, azizim Halil Bey, bu ne haldir? İmparatorun gemilerinin silahları alınamaz, bizi Ruslarla uzlaşmaya mecbur etmeyin dedi. Bu sesleri yüksek sesle söyledi. Sefir Hazretleri, rica ederim itidalinizi muhafaza buyurunuz. Ben de aynı tarzda cevap verebilirim, bu meseleyi halletmez dedim. Sinirli bir insan olan Wangenheim yumruğunu masanın üzerine dayadı. Buyurunuz, cevabınızı bekliyorum dedi. Canım, oturunuz da sükunetle görüşelim, elbet bir çare bulunur. Sefirin yüzü değişti, ortadaki masanın kenarına karşımda oturdu. Söyleyiniz bakalım, ne çare düşünüyorsunuz dedi. Gemileri bize satınız dedim. Zannediyor musunuz ki bu bir çaredir dedi. Evet, en iyi çaredir dedim, biraz düşündü. Fakat imparatorun müsaadesi olmaksızın nasıl söz verebilirim? Sefir Hazretleri, böyle müşkül anlarda iş başında olanlar mesuliyet almak cesaretini göstermelidirler. Sizden umulan budur ve zannediyorum ki Berlin'de bu tarzı halden memnun olacaktır dedim. Biraz düşündükten sonra elini uzattı. Kabul ediyorum dedi. Ellerimizi sıktık. O telsizle imparatora vaziyeti bildirmeye gitti. Ben de gemileri satın aldığımızı arkadaşlara arz ettim. Almanların çok da hoşlanmamalarına rağmen bu formül kabul görür. Dünya basınında yer alan haberlerde Goben ve Breslau zırhlılarının 80 milyon marka Türkler tarafından satın alındığından bahsedilmektedir. Hiç kimseye parasıyla bile gemi satmayan Almanlardan, parası olmayan Türkler üstelik 80 milyon marka satın almışlardır. Dünyaca ünlü zırhlıları. Gemilerle ilgili diğer bir haber ise bu ünlü zırhlıların isimlerinin Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmiş olduğudur.